Zaman Tüneli.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından yayınlanan yeni bir zaman tünelinde sizlerle yine buluştuk. Evet, umarız ki geçen haftadan bu yana hepiniz sağlıkta ve rahatlıktasınız. Hepiniz iyisiniz. Bizler gördüğünüz gibi iyiyiz. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle sizleri selamlarımızla ve saygılarımızla karşılıyoruz. Arkasından programımıza geçiyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, Sakız Adası düşmanın Venediklerin eline geçmişti. Adadaki Osmanlı askeri adayı kahramanca savunmuş ancak sayıca çok güçlü olan düşmana karşı mukavemet edememişti. Ve asırlık Türk toprağı Venediklerin eline geçmişti. Elbette Sakız Adası'nın düşman eline geçmesi Osmanlı ricali arasında, Osmanlı devletinin ileri gelenler arasında büyük bir teessüre, büyük bir üzüntüye sebep oldu. Zamanın padişahı Sultan II. Ahmet adanın düştüğünü haber alınca çok üzüldü. Ya Rabbi dedi, ben ne günah işledim de bunu bana reva gördün. Hatta ağladı. Ayrıca sefer için Belgrad'da bulunan Vezir-i Azam Sürmeli Ali Paşa'ya dedi ki, madem ki dedi Sakız Adası düşmanın elindedir, bütün Macaristan'ı tekrar fethetsen makbulüm değildir diye haber gönderdi. Ve derhal Sakız Adası üzerine sefere çıkılmasını emretti. Ordu hemen İstanbul'a hareket etti. İstanbul'a geldiği zaman da padişah, ordunun ahvali içimi yaktı. Teshir-i muradımdır. Paşalarla görüşüp ne yapmak lazımsa bildir. Bu kış Sakız Adası istirdat edilmezse, yani geri alınmazsa, bütün gemi kaptanları başına gelecekleri beklesinler diye kat'i emirler verdi. Osmanlı donanması 26 Ocak 1695'te İzmir Limanı'na geldi sevgili dinleyiciler. Bunu haber alan Venedik donanması da hemen 20 kalyon, 24 çektiri ve 6 mavnadan müteşekkil bir filoyla Sakız Limanı'ndan hareket etti. Urla ile Karaburun arasındaki Koyun Adaları civarına geldi. Malum Sakız Adası İzmir'in tam karşısında ve Türkiye'ye çok yakın bir adadır. Fakat havaların kötü gitmesi yüzünden sevgili dinleyiciler 800 gün boyunca her iki donanmada yerlerinden kıpırdayamadılar. 9 Şubat çarşamba günü Osmanlı donanması Venedik donanmasıyla karşı karşıya geldi ve harp başladı. Kalyon filosu kumandanı Mezzo Morto lakabıyla meşhur olan Deli Hüseyin Paşa'ydı. Bu harpte büyük muvaffakiyetler gösterdi bu paşa. Daha muharebenin başında bir Osmanlı kalyonundan atılan mermilerle 70'ten fazla top ve 600 asker taşıyan La Stella kalyonu battı Venediklerin. Onun yardımına gelmek isteyen aynı büyüklükteki Leone del Corranto gemisi de aynı akıbete uğradı. İlk anda iki büyük gemisini kaybetmişti. Amiral Benedetto Gianni Vittorio. Birden neye uğradığını şaşırdı sevgili dinleyiciler. Ve aleyhine dönen vaziyeti düzeltmek için amiral gemisiyle ileri atıldı. Fakat teknesine isabet eden bir gülleyle ölüverdi. Yerine yardımcısı Amiral Contarini geçti. O da Türk taarruzu karşısında acize düştü. Mezzomorto Hüseyin Paşa'nın cesaretle yaptığı manevralar ile zafer bizim oldu sevgili dinleyiciler. Venediklerin 6 büyük savaş gemisi battı. Birçoğu hasara uğradı. Ve binlerce askeri denize döküldü. Akşam üzeri harp tatil edildi. Ve Venedikliler Koyun Adaları'na, Osmanlı donanması da Karaburun yakınlarında Eğri Limanı'na çekildi. Burada 10 gün kadar kaldılar. ...18 Ocak 1695 günü Osmanlı donanması düşmana kat'i darbeyi indirmek ve Sakız Adası'nı geri almak için Eğri Limanı'ndan ayrıldı sevgili dinleyiciler. Bu sırada küçük Cafer Paşa süratli bir gemiyle donanmaya yetişti ve Sultan II. Ahmet'in vefat ettiğini, yerine Sultan II. Mustafa'nın geçtiğini haber verdi. Mezzomorto Hüseyin Paşa yeni padişaha zafer müjdesi götürmeye yemin etti. "Ya Rabbi," dedi, "sen büyüksün, her şeye kadirsin. Düşmanı karşıma çıkar, onu bana göster," diye dua etti. Bu dua kabul olmuş olacak ki öğleye doğru şiddetli bir rüzgar çıktı sevgili dinleyiciler. Hızla yol alan kalyonlar Koyun Adaları karşısındaki Kolokitya Limanı'nın 15 mil ötesinde Venedik kalyonları ile karşılaştılar ve hemen hücum ettiler. Harp öğleye kadar sürdü. Hüseyin Paşa rüzgarın bütün şiddetine rağmen denizlere hükmederek dövüşüyordu. Pervasızca ileri atılıyordu. Düşman hatlarını bozuyor, gemilerde yangınlar çıkarıyordu. Venedikli amiraller ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Hatta Amiral Contarini, "Bu Mezzomorto bir sihirbaz," diyordu. "Hayır, sihirbaz değil. Hüseyin Paşa uzun yıllar Venediklerin elinde esir kalmıştı. Onları gayet yakından tanımıştı. Ve kurtulduğu gün intikam yemini etmiş tecrübeli bir Türk denizcisiydi. Mezzomorto adını ona Venedikler vermişlerdi. Mezzomorto yarı ölü demektir sevgili dinleyiciler. Bir muharebede Hüseyin Paşa ölümcül derecede yaralar almış, buna rağmen tek başına Venediklerle çarpışmış ve tek başına yüzlerce Venedikliyi denize dökmüş ve gemisini kurtarmıştı. Onun için kendisine Mezzomorto ismini işte bu Venedikliler vermişti. Evet, harp bütün şiddetiyle devam ediyor. Amiral Contarini kaçmak istiyordu. Fakat bunu başaramıyordu. Hüseyin Paşa bir an peşlerini bırakmıyordu. Eğer akşam karanlığı imdatlarına yetişmemiş olsaydı, koca donanma en ağır bir hezimete uğrayacaktı. Batmaktan ve yanmaktan kurtulabilen Venedik gemileri selameti kaçmakta buldular sevgili dinleyiciler. O kadar korkmuşlardı ki Sakız Adası'nda daha fazla kalamadılar. Ve toplarını, araç gereçlerini, hatta bir kısım gemilerini bırakarak adadan kaçtılar. Hüseyin Paşa bu zaferi Vezir-i Azam'a müjdeledi. Ve adaya derhal asker çıkarılmasını istedi. Gemiler derhal adaya hareket ettiler ve karaya asker çıkardılar. Böylece Sakız Adası tek kurşun atılmadan teslim oldu. 22 Şubat 1695 günü kaleye tekrar Türk bayrağını çekti Mezzomorto Hüseyin Paşa. Ve kendisi de sevinç gözyaşları döküyordu. Böylece sevgili dinleyiciler, tam 5 ay sonra kaybettiğimiz Sakız Adası'nı geri aldık. Emeği geçenlerin ruhu şad olsun.
Tarihçe bir kan sesi kız,
tavan arası.
Sevgili dinleyiciler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar İngiltere'yi işgal edemediler. Malum İngiltere bir ada olduğu için korunaklıydı. Ancak bol miktarda bombaladılar. Öyle ki Almanlar İngiltere'ye 10.500 tane uçan bomba atmıştı sevgili dinleyiciler. Daha çok Londra'yı ve Güneydoğu İngiltere'yi hedef almıştı bu bombalar ve bunlardan ancak 4.300'ünü havada patlatabilmişlerdi. Bu bombalama sebebiyle Londra'nın büyük bir kısmı isabet aldı ve yıkıldı sevgili dinleyiciler. İngiltere'nin ileri gelenleri, zenginleri, para babaları gemilere binerek Amerika'ya kaçtılar. Yanlarında da servetlerini altın alarak götürürken. Bunları da Graf von Schippe isminde bir Alman denizaltısı mıknatıslı mayın kullanarak hepsini batırdı. Hem bu ileri gelenler hem de yanlarındaki o zamanın parasıyla çok kıymetli altınlar Atlas Okyanusu'nun dibine gömüldü. Sonra Graf von Schippe'yi de İngilizler batırdılar ama o zamana kadar epey gemi Atlas Okyanusu'nun dibini buldu. İçinde İngilizlerin, zenginleri, soyluları, ileri gelenlerinin bulunduğu gemiler kilolarca altınla denizin dibini buldu. Ayrıca sevgili dinleyiciler, bu Londra bombardımanında enteresan bir hadise oldu. Kraliçe Elizabeth'e, ama şimdiki kraliçe değil, bunun annesi olan Kraliçe Elizabeth, o zaman Kral 7. Edward'ın, özür dilerim, 8. Edward'ın hanımı, zamanın kraliçesi. Bu kraliçe 1952'de tahta çıktı. Ona sormuşlar, işte saray da isabet almış o zaman. Buckingham Sarayı da isabet almış, bir kısmı yıkılmış. Kraliçeye soruyorlar şimdi, gazete, BBC muhabirleri, efendim diyorlar, saray isabet aldı, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kadının soğukkanlılığına bakın. Kadıncağız diyor ki, fazla etkilenmedik, böylece diyor sarayın güney bahçelerini çok daha rahat seyretme imkanı bulduk diyor. Bu bombalama sanki bir musibet değil de bir nimetmiş gibi soğukkanlık örneği olarak anlatırlar. Vaktiyle ben bunu dinlemiştim BBC muhabirlerinden nakle. Sevgili dinleyiciler, saat saat oluncaya kadar pek çok kalıba girdi çıktı. Güneş saati, kum saati, su saati derken artık vakit kuvarsız saatlere bakıp öğreniliyor. Bu arada petrol saatlerini de unutmamak lazım. Bir fitil ucundan yanan petrolün haznedeki seviyesine bakarak vakti öğreniyorsunuz bu petrol saatinde. Hakikaten bu enteresan bir saat. Ancak petrolün kıt olduğu zaman veya petrol fiyatlarının arttığı zamanlarda petrol saatinin pek de hesaplı bir alet olmadığı açık. Sevgili dinleyiciler, 17. asırda Belçika'nın Liège şehrinde Helen Antoinette isimli bir kadın yaşıyordu. Bu kadının kapısının önünden aşıklar hiç eksilmiyordu. Fakat hiçbirisi de bu Helen Antoinette'le evlenmeyi başaramamıştı. Helen Antoinette'in üstüne bu kadar düşülmesi onun güzelliğinden değildi sevgili dinleyiciler. Göbeğine kadar uzun sakalı olmasından ötürüydü. Sakallı veya bıyıklı kadınlar o günün modasıydı adeta. 1832-1870 yılları arasında yaşamış Fransa İmparatoru 3. Napolyon, Tunus'ta Berta Akara adında bir kadının bıyığı, aynı zamanda kendisininkine benzeyen bir de keçi sakalı bulunduğunu öğrendiği zaman bu kadının derhal saraya alınmasını istemişti. Fakat kadın razı olmamıştı. Çünkü kadın evliydi. 3 tane de bıyıksız ve sakalsız kızı vardı. Amerika'nın Kentucky eyaletinde Janice Devere isminde bir kadının da yarım metreyi bulan sakalı vardı. Ve bu sakalıyla övündüğü günün gazetelerinde okunmuştu. Sevgili dinleyiciler, dünyanın birçok ülkesinde 200 yıla yakın bir zamandan beri uzunluk ölçüsü olarak metre kullanılıyor. 1790 yılının 8 Mayıs günü Fransız devlet adamı meşhur Talleyrand meclise basit, değişmeyen ve pratik bir ölçü birimi bulunmasını teklif etmişti. 3 yıl sonra dünya meridyeninin 40 binde birinin metre adı altında birim olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı sevgili dinleyiciler. 1889 yılında ise Paris'te Bretteville'deki salonda yer alan o derece ısıda saklanan iridyumlu platin çubuğun üzerindeki iki çizginin arasındaki mesafe 1 metre olarak kabul edildi beynelmilel olarak. Türkiye'de metre 1933 yılında kabul edildi ve o zamandan beri kullanılıyor. O zamana kadar Türkiye'de arşın endaze ve uzunluk ölçüsü olarak fersah gibi bir takım birimler kullanılıyordu. İngilizler ise hala kendilerine mahsus uzunluk ölçülerini kullanırlar, metreyi kullanmazlar. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da zaman tünelinin sonu göründü. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
Zaman Tüneli.